Ayrım 14. Aşkın gözyaşları. Hamuş. Ölümü öpen derviş. Sinan Yağmur. Sayfa 169. Hallaç yönsüz bir yolculuğa çıkar. Çölde yolcuydum. Baktım ki ben çöl olmuşum. Bir kum taneciği nasıl olur da çölde kendini kaybederse, ben de onda kaybolmuşum. Hak aşıklarının yazgısında mutlaka hicret vardır. Aşkın yolcuları yola düşmeden yüreklerine har ve rüzgar almazdı. Nebiler ve velilerin hep kaderleri aynıydı. Kavimlerinin eziyeti, dile düşmek, dilden dile asılsız dedikodulara malzeme edilmeleri. İftira, ihtar, devrin her çilesinin üzerlerine gelmesi. Doğdukları topraktan sürgüne salınmaları. Değil midir ki aşka düşen yola da düşmeliydi? Hallaç da aynı kaderin yolcusuydu. Bıkkınlıktan değil, kırgınlıktan hiç değil. Ateşin ta içine yürümenin tek çaresiydi yollara düşmek. Besmele çekti, bilinmez diyarlara doğru yola çıktı. Ünlü İndus nehrinin kıyısını takip ederek Hindistan'a varmaya niyetlendiyse de, aylarca süren kara yolculuğun zorluğu kendisine hatırlatıldığında gemiyle gitmenin daha uygun olacağına karar verdi. Yaya olarak İran'ın doğusuna geçti ve Tuzivar çölünü soluna alarak güneye doğru ilerledi. Sırayla Kum ve İsfahan şehirlerinde geride bırakarak Basra Körfezi'ne ulaştı. Burada yelken açarak nazlı bir gelin gibi yol alan bir gemiye binerek Hürmüz Boğazı'nın dar geçidini de aştıktan sonra Umman Denizi'nin dalgaları ile boğuşa boğuşa Sint bölgesine ulaştı. Sint, Hindistan topraklarının en batısındaki yöreydi. İndus şehri, Himalayaların erişilmez zirvelerindeki buz ve kar kütlelerinden beslenerek aşağıya doğru kıvrıla kıvrıla akar, Hintlilerce kutsal sayılan Ganj nehri ile birleşerek Umman denizine dökülür. İslam peygamberinin ahirete miracından hemen sonra sıcak ve kavurucu havadan bunalan bazı Müslüman gruplar, yeni bir yurt aramak sevdasıyla bu bilinmez bölgelere doğru yola çıkmışlar ve İndus nehri kıyılarına yerleşmişlerdi. Hindistan halkı asırlardan beri tapınaklarda binlerce ilaha tapıyor ve asla çoklu ilahlarından vazgeçecek gibi görünmüyorlardı. Buraya göç eden Müslümanlar o kadar uğraşmalarına ve bütün ikna güçlerini kullanmalarına rağmen yerlilerin pek azı tek ilah olan Allah'a iman edebilmişti. Ancak Hintlilerin ta içlerine kadar sinmiş bir mistik duygu vardı ki, işte Hallacı etkileyen de bu karşı konulmaz inanç olmuştu. Hallaç, bu vadiye geldiğinin haftasında o çok merak ettiği tapınaklardan birine doğru yürümüş ve içeriden tatlı bir müzik sesi duyunca içi ürpermişti. Hafif bir ritim eşliğinde derinden gelen bu duygulu titreşimlerin yaydığı mistik ezgi, Hallacı birdenbire kendinden geçirmişti. Gözleri kapalı, sessizce orada, öylece tapınağın görkemli kapısında kala kalmıştı. Daha sonra tapınaktan çıkan yerliler, kendilerini seyreden gizemli ziyaretçiyi meraklı gözlerle süzmüşler, kıyafetinden ve renginden uzaklardan geldiğini anlayınca konuşmak için etrafını çevirmişlerdi. İçlerinden biri sormuştu ona, "Sen buralardan değilsin, herhalde Müslümansın." Hallaç, başı ile evet anlamına gelen bir işaret yapmıştı ve bu kez soruyu soran o olmuştu. "Az önce çaldığınız neydi?" Pembe renkli elbiselere bürünmüş Hindulardan biri gülerek ve sanki onun bilgisizliği ile alay edercesine şöyle cevap vermişti. "Hiç duymadın mı? Aşk tanrısı Bakti için çalıyoruz." "Ne tanrısı, ne tanrısı?" "Aşk tanrısı. Ne iş yapar sizin bu tanrınız?" Adamlar onun cahilliğine verip sabırla cevaplamışlardı. "Aşk tanrımız Bakti bize bereket verir, hayat verir, yaşam verir. Bu söylediklerinizi sadece ve sadece Allah yapar, başkası değil." Hindular lafı değiştirmek için sormuşlardı. Sen nereden geldin? Bağdat'tan. Bağdat'ı duymuşluğumuz vardır. Buralara ne diye zahmet edip geldin? Sizleri tanımak, değişik yerler, farklı insanlar görmek, onların dinlerini öğrenmek ve inançlarını anlamak için. Ama şimdi öğreniyorum ki benim imanımla sizin inançlarınız çok farklı. Sizler binlerce ilaha inanıyorsunuz. Ben ise bir olan Allah'a. Bizi tanıyınca daha iyi anlayacaksın. Bizim bin tanrımız dediğimiz aslında bütün bir dünyadır, gökyüzüdür, tüm kainattır. O hem her şeydir hem de her şeydedir. O her şeyi yaratır ve düzenler. Onun varlığını biz çoklukta seziyor ve tek olanın çokluktaki değişen suretlerini algılıyoruz. Saçma! İslam peygamberi putlara tapınmayı yasaklamıştı. Siz tek olan Allah'a ortak koşuyorsunuz. Böylece en büyük günahı işliyorsunuz. Sonra sizin kitabınız da yok. Hallaç sözünü yarıda kesmişti. Çünkü az ötede yerde bağdaş kurup konuşulanları can kulağı ile dinleyen ihtiyar bir Hindu yavaşça ayağa kalkmış ona doğru yaklaşıyordu. Diğer yerliler yaşlı adama hürmetle yer açarak daireyi genişlettiler. Evlat demişti ihtiyar bilge. Elini hallacın omzuna koyarak sonra monis ve tatlı bir sesle devam etmişti. Muhammed'in ismini duymuşluğumuz vardır. Hiç kuşku yok ki o bir hak peygamberidir. Kitabı olan Kur'an'ı da biliriz. Bizim kitabımızın olmadığını söyledin. Aslında sen bir kitapsın evlat. Eğer kendini okuyabilirsen, tekrar ediyorum. Eğer okuyabilirsen tüm kainatın sende saklı olduğunu sezeceksin. Çünkü bu alem bütünlük içinde bir kitaptır. Sizin ne demek istediğinizi anlıyorum diye cevapladı Hallaç. Sonra kısık bir sesle ve son bir gayretle sözlerine devam etti. Anlayamadığım şey bu çokluk dünya içindeki bin tanrılarınız. Bizim inancımıza göre bu çokluk ve Allah'a ortaklık büyük bir günah sayılır. Siz yaratılanlara müteşekkirsiniz ama Yaradan'a gafilsiniz. Akıllar yüce Allah'ı bilmek ve anlamaktan acizdir. İnsanlar Allah'ı bilemezler ve anlayamazlar. Ancak yarattıklarına bakarak Allah'ın yaptığı, yarattığı şeylerden yola çıkarak isim ve sıfatlarını tanıyabilirler. Bu sebeple insan mahluka bakarak Halik'i, sanata bakarak Sani'yi, rızka bakarak Razık'ı, varlık, sanat ve rızık aynasında tanımaya çalışmalıdır. Yüce Allah zatını tanıtmak için mahlukatı yaratmış, varlık aynasında zatını esma ve sıfatları ile tanıyarak iman etmeleri için de insanı yaratmıştır. Bunun için insana akıl, hissiyat vermiştir. Yüce Allah insanı bir damlacık kan pıhtısından yaratmıştır. Etrafınızdaki mahlukları da aynı şekilde yaratmıştır. Buna mukabil yalnız insana fikir ve feraset bahşetmiştir. Onu görmeyi neden bu kadar istiyorsunuz anlamıyorum. Onu hissetmek, yaratılan her ne varsa, onların özünde Allah'ı aramak neden sizlere bu kadar zor geliyor? Ona şartsız, pazarlıksız iman etmek ve kalbinizde onun ışığını bulmak, işte doğrusu budur. Orada bulunanlar, Hallac'ın sözlerinden tesir duydular. Onu sofralarına davet ettiler. Hallaç oruçlu olduğunu söyleyip teşekkür ederek tapınağın giriş kapısından tepesi kayalı dağlara doğru yürüdü. Hindistan'dan sonra yüzünü kuzeye çevirmişti. Ta uzaklara Semerkant, Nişabur ve Horasan'a kadar uzanmış, çok yerler görmüş, çok kişilerle tanışmış, oralarda vaaz vermiş, İslam'ı anlatmış, tebliğ görevini tamamlamak için var gücüyle çalışmıştı. Asya'nın İslamlaştırılmasındaki en çok gayret, Hallac'ın vesilesiyle olmuş, onun irşadı ile kabileler Müslüman olmuştu. Tarikatların doğuşuna zemin oluşturan da Hallac'tı. Her gittiği yerde yeni dostlar buluyordu. Zaten şöhretini yakından bilenler, onu misafir etmek için adeta yarışıyorlardı. Türkistan seyahatinden sonra birçok insanı Müslüman yapan Hallaç artık memleketine dönme vaktinin geldiğini anladı. O senenin hac mevsimi de yaklaştığını bildiğinden önce ikinci hacını yapıp sonra da Bağdat'a dönmeye karar verdi. Ben genç iken de böyleydim, şimdi de böyleyim. Önemli olan zenginlerle fakirler arasındaki eşitsizlik değildir. Zenginlerin bu paralarını sorumlulukla harcayıp harcamadıklarına bakmak gerekir. Zengin olup da zekat vermemek suretiyle emirlere itaat etmeyen günahkar bir kul olmaktansa, fakir olup da bu sorumluluktan kurtulmayı yeğlerim. Şunu unutma, yaptıklarımızdan da sorumluyuz, yapmadıklarımızdan da. Şunu da unutma, esas zenginlik şükürdedir. Şükretmedikten sonra dünyaları yesen ne fayda? Şükürle başladıktan sonra bir kuru ekmek değmez mi dünyalara? Hallaç seyahatleri sırasında zaman zaman kum fırtınalarına da yakalanmıştı. Hiç unutmuyordu. Hindukuş dağlarını aşmışlar, Pamir Ovası'nda birkaç hafta mola verdikten sonra Taklamakan çölüne varmışlardı. Çölü aşarken güneş kuru bir ceylan derisinin ardından görünüyormuş gibi yarı saydam bir halde gökyüzünde asılı duruyor. Sema sapsarı ince kum tanecikleri ile sanki yeryüzü ile birleşiyordu. Fırtına öylesine şiddetliydi ki uğultusundan insanlar birbirleriyle konuşamıyor. Çökmüş develerin ayakları altında, kum yememek ve solumamak için yüzleri örtülü halde çömelerek, birbirlerine sarılarak, dualar ederek bu vahşi felaketin bitmesini bekliyorlardı. Buralarda tabiat çok sert ve acımasızdı. Kendi kendine mırıldandı. Hayvanlara bir bak, hayvana ot verilir, süt alınır. İnsana bilinç verilir, aşk alınır. Böylece 5 yıl süren yolculuğunda küfür ve şirk beldeleri diye tanınan topraklarda tebliğ görevini sürdürdü. Özellikle henüz Müslüman olmamış Uygur Türkleri arasında vaazlar ve sohbetler yaparak onların Müslüman olmasına vesile oldu. Hallaç Asya'dayken Bağdat ve diğer İslam şehirlerinde Karmati ayaklanmaları başlamıştı. Gizli bir yeraltı şehri olan Karmatiler, Ehl-i Sünnet inancını yıkmaya çalışan, halkı halifeye karşı ayaklandıran, öğretilerini Şia'nın çarpık kolu Sebeiye'den alan Yahudi din adamları tarafından desteklenen bir teşkilattı. Karmatilerin öncelikle yakıp yıktıkları yer tekke ve medreseler oldu. Tasavvuf düşmanı olan bu teşkilat ne kadar sufi varsa ortadan kaldırıyordu. Halk Karmatilerden nefret eder olmuştu. Horasan, Türkistan, Sicistan, Talekan ve Maverayünnehir, Keşmir ve Kirman olmak üzere tüm Asya'yı Müslümanlaştıran Hallacı, ne yazık ki Müslümanlar yakıp küllerini savuracaklardı. Hallacın haç hasbihalleri. Aşık olan da odur. Aşk olan da. Aşka cevap veren de. Konuşan diller, susan kalbin helakidir. Ey Sufi! Sen aşkın haccına gel. Tavafı şehadet olan hacca. Hindistan'dan deniz yoluyla Hicaz'a gelen Hallaç, bütün bu olan bitenlerden habersiz ikinci haccını yapıyordu. Yani ikinci kelimeyi almak için. İkinci kelimeyi almadan ilk haccında duyduğu o ilk kelimeyi anlamayacaktı. Enel. İkinci kez geldiği hac vazifesinde hemen hemen her günü oruçlu, gün boyunca tavaf ve ibadetle geçiren Hallacı görenler ona karşı hayranlık duymaya başladılar. Hallacı gece Kabe'nin hemen dibinde otururken görenler yanına ilişip selam, hal hatır, sual ettikten sonra onun yüreğindeki taşkın aşktan, ilim ve irfanından nasiplenmek istiyorlardı. Hallaç da çok uzun olmaması kaydı ile hasbihal etmekten haz alıyordu. Yanına gelen müridi olmaya çalışan bir grup delikanlı onu gözyaşlarını silerken buldular. Sessizce bekleştiler. Az sonra içlerinden birisi, "Muhterem efendim, kendini bilen Rabbini bilir. sözü çok bilinen ve kullanılan bir ifadedir. Kısaca bu hadis hangi anlama geliyor diye sordu. Çok kısa olarak söylüyorum ama bu söz ancak ciltlerle kitaba konu olacak kadar geniştir. Bu kutsal sözün anlamı şudur. Kendinin fani olduğunu bilen kişi, Rabbinin baki olduğunu bilecektir. Hocam, Hazreti Peygamberimize neden Mustafa diyoruz? Bunu şöyle bir misalle açayım. Nasıl içi su dolu olan bir kap boşalırken, içine sudan daha hafif olan hava giriyorsa, kişi de nefsini yoğunlaşmış, kötülüklerden arındırdıkça, saflaşarak latif ve katıksız bir hal alır. Aslında nefsin ilimle ve dolayısıyla akılla olan ilgisi ve ilişkisi vardır. Saf bir nefis, ilim sahibi olmanın bir göstergesidir. Böylece insan bedenine ağırlık verirse karanlıkta, yok eğer ruha değer ve paye verirse aydınlıkta ilerler. Nefis mertebeleri yükseldikçe ahlak, erdemlilik ve saflık gibi insani vasıflar da gelişir. Unutmayın ki Hazreti Peygamber Safiye mertebesinde bulunduğu için onun ismi saflaşmış sözcüğünden türeyen Mustafa ismini almıştır. Mustafa ismini duyan bütün oradakiler Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyerek Hazreti Muhammed'e salavat getirmeye başladılar. Haremin her tarafı salavat ile yankılandı. Dilini salavat getiriyor ama Mustafa'nın temizliğini anlayabildiniz mi acaba? Müritlerin hepsi sustular. Hallaç devam etti. Mustafa'nın önünde o perişan aklını kurban edersen aşk denizinde boğulursun. Eğer bedene ağırlık verilirse her türlü ruhi anlam ve kavramlar değerini yitirir. Bu nefis ilk mertebe olan aşağı derecedeki nefsi emmare ismini alır. Bu derecedeki nefis öylesine zifiri bir karanlık içindedir ki Allah dahil hiçbir şeyi göstermez. Kör, paslı, çirkin, pis bir ayna gibidir. İnsani hasletlerden haberi olmayan, duygusuz, düşüncesiz, taşlaşmış, köleleşmiş bir nefistir. Bu mertebe bedenin ruha binmesine benzer. Kur'an'da bu nefis için muhakkak ki nefs kötülüğü emredicidir. Yusuf 53 ayeti belirtilmiştir. Eğer kişi vicdan muhasebesi ile yaptığı her çeşit kötülükten sıyrılıp doğru yola geçmek isterse bu sefer karşısında nefs-i levvameyi bulur. Nefs-i levvame nefsin ikinci mertebesidir. Kendini kınayan nefse yemin ederim. Kıyamet Taksim 2 ayeti bu gerçeği yansıtan anlamlı bir hükümdür. Bu aşamada nefis, yaptığı ve kendince iyi olmayan niyet ve davranışlardan pişmanlık duyar. Bu tür bir nefse sahip olan kişi, Rabbine kulluk etmedeki kusurlarından dolayı kendini kınamaktadır. Kendini kötüleyen nefis, aslında iyiliğe doğru yönelmenin ilk işaretlerini verir. Zaten levvame, demek kınayıcı demektir. Levvame öylesine bir bıçak sırtıdır ki değil yıllık, aylık ve günlük değişimler bir anlık sapma dahi bu nefsin bir aşağı dereceye düşmesine neden olabilir. Öyle ki Allah'ı zikreder, hamd eder, sonra gaflete döner, imana yönelir ama sonra vazgeçer. Allah'a sığınır, ardından hemen karşı koyar. İtaat eder, günah işler. Kızar, sevinir, sever, nefret eder. Kısaca her an renkten renge girerek, bir o yana bir bu yana dönerek, kulluk, namaz, niyaz, oruç ve hac gibi ibadetleri yaparken, bunların yanında kahır, gizli riya, başkalarıyla çekişme, kimseyi beğenmeme gibi sıfatlarla kararsız, tatminsiz bir hal içinde ömür sürer. Eğer kişi bu alacakaranlık mertebeden de sıyrılırsa, önü biraz daha açılır ve karşısında nefsi mulhimeyi görür. Nefsi mulhimeye yükselen bir kişi duyduğu pişmanlıktan ötürü artık bir daha o çeşit hataları yapmamaya çalışır. Bu makamdaki bir insan Allah'tan gelen ilhamla şereflenir. Kalbi giderek aydınlığa ve parlaklığa doğru yaklaşır. Hayrı şerden ayırt eden bu nefis, iyi ahlakla basiretinin açılmasını sağlar. Buna rağmen nefsi mülhiminin kuşları bazen takva, bazen de günah vadilerinde uçuşup dururlar. Bu duruma erişen bir kul, aşk, kanaat, alçak gönüllülük, tahammül, iyi zan gibi olumlu yönlerle dikkat çeker. Akıl, hikmet, hayır, fazilet ve sabır da ahlak bütünlüğü içinde yer alır. Aslında nefs-i mülhimenin makamı aşk makamı sayılabilir. Bu tür nefis kah ağlayıp sızlanarak acı çeker, kah sakin olur, kah feryat eyler, kah kalbini ihya eder, kah terk eder, kah aşık, kah maşuk, kah talip, kah matlup olur. Bu tür haller Allah'ın isimlerinin sonuçlarıdır. Allah'ın veli kulları bu varlık denizinde aşk ile yolculuk ettiklerini söylerler. Onlarda istirak halindeki aşkın sevinci tüm benliklerini sarıp sarmalamıştır. Bu nedenle asıl gayeye yönelirler. Böylece kalp gözü açılan bir mümin her yerde Rabbinin ilahi tecellilerini müşahede eder. Bu durum bir keramet değil, irfan ve marifete dönüşmüş bir ilimdir. Gönülde mevcut ilahi aşkın bir ürünüdür. Böylesine üstün bir bilgi, anlayış ve kavrayış yetenekleri ile dolu olan Allah dostları, rüzgarın, ırmakların ve dağların dilinden konuşmuşlar, güllerden, ağaçlardan, çiçeklerden, kurt ve kuşlardan ibret alarak hayatın en üst düzeyde gerçekleri ile hemhal olarak gerçek anlamda hayattan tad almışlardır. Ne mutlu onlara! Onlar ayıktırlar, uyanıktırlar, dikkatlidirler. Böylesine ayık kişilerin nazarında ağaçların yeşil yaprakları bile koskoca bir divandır. Her zerre onlar için Allah'ın ilahi sanatını ifşa eden büyük bir kitaptır. Nefs-i mülhime sahibinin geneldeki zikri, La mahbube illallah, yani Allah'tan başka sevgili yoktur anlamını taşır. Allah aşkının yüreğini yakması ile zikrin harareti vücudunu tamamen sarmış, bütün organlar kendiliğinden zikretmeye başlamıştır. Bu mertebenin en büyük tehlikesi nefsinin kendisine, artık sen çok ilerledin, müjdeler olsun, senden ibadetler kalktı demesidir. Kur'an'da bu konudaki şu ayet bu gerçeği işaret eder. Ona, nefse bozukluğunu ve korunmasını, isyanını ve itaatini ilham edene and olsun. Şems, Taksim 8. Dördüncü mertebedeki nefse, nefsi mutmainne diyoruz. Allah Allah, şöyle bir düşünsenize. Basamak basamak merdivenlere çıkmak, yukarıya, yüksekliğe tırmanmak ne kadar güç. Ne kadar zahmetli ise o kadar da huzur ve zevk vericidir. Çünkü ey huzura eren nefs, Fecr Taksim 27, ayeti bu gerçeği anlatan kuvvetli bir ışıktır. Mutmain ne demek? Tatmin olmuş, kanaat getirmiş, tam teslimiyete ermiş demektir. Kalpte artık kötü özellikler kalmamış, tamamen güzel ahlakla donanmıştır. Onlar ki iman edip ancak Allah'ı zikirle mutmain olurlar. Rahat Taksim 28. Ayetini dikkate alarak şu ilginç karakterleri sergilerler. Bu kişiler cömertlik, tevekkül, sabır, adalet, yumuşak huyluluk, merhamet, güler yüzlülük, kalp sevinci, üstün bilgi, kusurları örtme ve hataları bağışlama gibi yüksek ahlak ve erdemlilikle kendilerini bağışlayanlardır. Bizden önce gelen bazı din bilginleri nefs-i mutmainne makamını üçe ayırmışlardır ki bence de doğrudur. Nefs-i mutmainne sahipleri zikir olarak hay, hayat, diri ismini çok kullanırlar. Ancak biraz önce de belirttiğim gibi nefs-i mutmainne basamağındaki bir kişi artık ne kadar çalışırsa çalışsın ne kadar çok çaba gösterirse göstersin, erişebileceği makamın sonuna gelmiştir. Bu makamdan sonra gelecek üç makam sadece Allah vergisidir. Allah'ın seçtiği ve beğendiği, bir anlamda özel vazifelerle yeryüzüne gönderdiği en seçkin, en mümtaz şahsiyetlerdir. İşte şimdi 5. dereceden nefis mertebesine geçiyoruz. Bu nefsin ismine Nefs-i Raziye ismi verilir. Razı olmuş ve kendisinden de razı olunmuş olarak Rabbine dön. Fecr, Taksim 28. Şu ifadeye bir bakın ey dervişler. Kul Allah'tan razı olacak, Allah da kulundan razı olacaktır. Bu ne müthiş, ne muhteşem bir mertebe, ne mümtaz bir makamdır. Bu makama erişen bir kişi Allah'ın cemal ve celal sıfatlarının tecellilerini gönlünde yaşattığı için hiçbir zaman üzüntüye ve kedere boyun eğmez. Hepsini kader çerçevesi içinde değerlendirerek, Allah'tan başka her şeyi unutarak, tam bir teslimiyet ve rıza ile fena mertebesine ulaşarak, La mevcuda illallah anlamının, ufuklara sığmayan genişliğinin idraki içinde, dünyadan vazgeçtiği gibi ahiretten de vazgeçer. Onlar, Allah'ım, maksadım sensin, istediğim de sadece senin rızandır, diye secdeye kapanırlar. Nefs-i raziye sahibi bir insan, mana aleminde bütün varlıkları yok olmuş halde görür. İşte nihayet, geldik son makamdan bir önceki nefs-i marziye mertebesine. Nefsin bu 6. mertebesinde ilim ve irfan da o derecelere varmıştır ki, nefs-i marziye mertebesindeki kişi sadece hayrette kalır. Allah'ım, sen benim hayretimi arttır, yüksek sözü, Yüce Peygamber tarafından ifade buyurulan ve bu makamdaki pek az kişiye nasip olmuş üstün bir mertebedir. Onların ilmi, ilmi ledundur. Bu ismi dikkat ediniz. Ledun ilmi, Kur'an'da ismi geçen bir bilgi, okyanusu, bir ilim deryasıdır ki, bundan görünecek bir damla bile normal insanı neredeyse kör edecek kadar parlaktır. Bilmek, boş gözlerle seyre dalmak değil, hikmet ve sırrı çözmek demektir. Bilmek, her şeyi kendimizin bir parçası yapmak demektir. İşte bu bilginin odaklaşıp, yoğunlaşıp, kişinin ruhunun derinliklerine kök salmasına irfan denir. Arif olan kişi ise, sahip olduğu bu bilginin uzak ufuklardaki sırları, hikmetleri ve ilahi tecellileri yaşamış, eksiksiz ve katıksız Allah bilgisi demek olan marifetullahı tam anlamıyla kavramış insandır. Bu olgunluğa şüphesiz herkes erişemez. Bu mertebeye ulaşamayanlara alimdir ama arif değildir derler. Çevrenize bir bakın. Çok yaprak, az meyve vardır. Bu tabiatın fıtratıdır. Bir de yakınlarınıza bakın. Çok söz, az icraat vardır. Bu da insanın hatasıdır. Sözünü ettiğim kişiler az sözle çok iş yapanlardır. Bu makama erişen nadir bir insan, Allah'ın halifesi unvanı da üzerinde taşımaya hakkıyla layık olmuş, Allah'ın ahlakı lütfedilmiş, beşeri sıfatlardan tamamen arınmış ve temizlenmiştir. Onların her yanı Allah'ın nuru ile dolup dolup taşmıştır. Keşif ve keramet göstermeleri nefs-i marziye için işten bile değildir. Ama bunlara teşebbüs ve tevessül etmeyecek kadar alçak gönüllüdürler. Halk ile hakkın sevgisini bir arada tutup, fenafillah makamı da atlayıp, bekabillah makamına erişmişlerdir. Onlar sevilen zatın muhabbeti ile müptela olmuşlardır. Ne mutlu onlara! Tasavvuf terbiyesinde nefsini arıta arıta, derece derece, kademe kademe ilerleyenlere seyri sülük adı verildiğini duymuşsunuzdur. Seyri sülükün en son mertebesi olan safiye mertebesine de nefs-i safiye veya nefs-i kamile adı verilmiştir. Tekrar ifade etmek gerekirse, nefislerin bu son mertebesine sıradan yaratılmış insanlar ulaşamazlar. Tabiatta 7 renk olduğunu hepimiz biliyoruz. güneşte yedi renk olduğu halde güneş ışınları renksiz veya sanki beyaz gibi görünüyor yahut renksizlik aslında tüm renklerin karışımından meydana geliyorsa, safiye dediğimiz son aşamadaki nefis de aynen bunun gibidir. Diğer tüm mertebeleri kendinde topladığı için hepsinin rengiyle beyazlaşmış, saflaşmış ve saydam hale gelmiştir. İşte bu mertebeye ulaşmış bir insana artık öteki renklerin boyun eğecekleri ve ona tabi olacakları açıktır. Ey dervişler, artık yoruldum. Başka sorularınız varsa isterseniz onları daha sonraya bırakalım. Ne dersiniz? Dervişin biri itiraz edecek oldu. Sohbetin en tatlı yerinde bırakıyor, bizi de bu ilimden mahrum bırakıyorsunuz efendimiz. Müsaade buyurursanız şunu soracağım. Acaba içinde bulunduğumuz bu asırda insan-ı kamil dediğimiz safiye makamındaki kişi kimdir? Siz güya derviş olmuşsunuz ama hala çevrenizde olup bitenlerden habersizsiniz. Elbette bu asırda da her yüzyılda bir kez gelen bir kamil insan vardır. Esasen kamil insanların asıl kaynağını Peygamberimizin soyunda aramak lazım gelir. Onlar Ahzab suresinde belirtildiği gibi tertemiz olarak bu makama Allah'ın izniyle oturmuş ve kutsal dedelerin ilmini yayma konusunda asil bir görevle görevlendirilmişlerdir. Dervişlerden bazıları hallacın ağzından çıkan bütün sözleri kağıda yazmaya çalışırken, diğerleri de ondaki bu olağanüstü halin hayret ve dehşeti içinde birbirlerine şaşkın gözlerle bakıyorlardı. Hallaç ise kendi kendine mırıldanmaktaydı. Bana bakanlar gövdemi görürler, oysa ben başka yerdeyim. Beni gömenler gövdemi gömerler, oysa ben başka yerdeyim. Gözleri perdeli olan bendeki beni göremez. Birkaç kez bu sözleri tekrarlayan hallaç, eriştiği makamın bünyesindeki şiddetli sarsıntısına daha fazla dayanamadı ve hazzın ağırlığına tahammül edemeyerek yere yığılıp kaldı. Dervişler yerde baygın yatan mürşidi kucakladıkları gibi, revakların önüne getirip bir hasırın üzerine boylu boyunca yatırdılar. Üzerine bir şilte örtmeye çalışırken baygın hallaç ayaklarını ve dizlerini kasığına doğru çekmiş, başını karnına doğru eğmiş bir vav harfi haline gelmişti. Şaşırdılar, dua okuyup onun yüzüne doğru üfleyip oradan ayrıldılar. Hallacın bu ikinci haccında görünmedik ikinci bir olay daha yaşanıyordu. Arafat'ta vakfedeyken, bağıra çağıra giderek önüne gelen hacıların yakasından tutup, ''Ne olur bana eziyet edin, bana vurun, nefsimi yerlerde süründürün.'' diyerek yalvarıyordu. Hallacın bu isteği karşısında hacıların bir kısmı hallacın haline acıyor, bir kısmı da kahkaha ile gülüyordu. Hallac, veda tavafı için Kabe'ye gittiğinde her şafta yüksek sesle bağırarak vaazlar vermeye başladı. Hallaç veda tavafı için Kabe'ye gittiğinde her şafta yüksek sesle bağırarak vaazlar vermeye başladı. Halk etrafında birikti. Hallacın konuşmaları onları çok etkiledi. Hallaç Kabe'nin avlusunda sabahlara kadar sohbet etti. Hepsi hallacın müridi olduğu ve ona sana bir medrese verelim. Hangi imkanları istersen sağlayalım. Ne olur bizi bırakma, şeyhimiz ol dediklerinde o, ben buraya şeyhliğe değil, şehitliğe geldim dedi. Hallaç ikinci hacından ikinci emanetini alarak Bağdat'a dönüyordu. Hak. İkinci hac dönüşü hallaç artık eski hallaç değildi. Kabına sığmayan hallaç durulmuş ve susmuştu. Sohbetten muhabbete coşan sel uzlet içinde kendine susmuştu. Her susuş bir ateşti onun için. Sırrın susma makamında yüreğini saracağını biliyordu. Ve yine biliyordu ki gerçek aşk insanın ruhunu ve bedenini esir eden cinsel arzularla dolu beşeri sevgiden geçmiyordu. Aşkın geçiş yolu yaratıcıya verilen sözü tutmaktan geçiyordu. Kor ateşler içerisinde yanıyordu hallaç. Yandıkça daha çok susuyor, sustukça daha çok yanıyordu. Baştan ayağa bütün varlığı ateşler içerisindeydi. Hocası Bessami'nin sözünü hatırladı. Bir sufi aşk için ateşlerde yürür ama bu yürüme diğer yürümelerden farklıdır. Bu yolculukta ayak başın yerinde olmalıdır. Hocasının sözlerini anlamasını anlamıştı da bu söz için ağzının bentlerini yıkmamaya nasıl dayanabilirdi? 40 gün kendini bir odaya hapsetti. 40 günün sonunda ilahi aşkın sarhoşluğundan sehven unutup da bu iki kelimelik cümleyi ağzından çıkartmam diye düşünüyordu ama nafileydi. İnsanların arasına karışmak, ilahi cezbenin sevincini paylaşmak istiyor gibiydi. Sokağa çıktığında kubbe ve minarelerin kendi başının etrafında tavaf ettiğini gördü. Başı ona ait değildi sanki. Sanki dili de onun idaresinin dışına çıkmıştı. Bu kendinden geçmişlik ve cezbe haliyle kah meclisten çarşıya, kah çarşıdan meclise koşuyor. Gittiği her yerde nefes nefese, elindeki asasına dayanıp ilahi aşkı konu alan şiirler okumaya başlıyordu. Öte yandan kendisini çeşitli suçlarla itham edenleri çılgına çevirmek, diğer yandan da ezeli ve ebedi sevgiye duyduğu aşk ve özlemi dindirmek için yüksek sesle yalvarıyordu. Öldürün beni ey Müslümanlar, kanım size helaldir. Beni öldürün ki siz mücahit olasınız, ben de şehit olayım. Ey Rabbim, herkesi affet ama beni affetme. Hallaç ne tek başına maşuktu ne de tek başına aşıktı. Hem maşuk hem de aşıktı. Çünkü ikisi de aynıydı onun nazarında. Herkes Hallaç'ın delirdiğini düşünüyordu. Bu sözleri ancak akıl yoksunu biri söylerdi. Ya da canına susamış biri ancak bu şekilde eceli kendine çağırabilirdi. Bir kısım insanlar Hallaç'ı hınçla dolu bakışlarla linç etmeyi düşündüler. Durumun vahametini anlayan genç bir delikanlı, Hallacı muhtemel bir linçten kurtulabilmesi için olayı Hallacın arkadaşı İmam Şibli'ye bildirdi. İmam Şibli evinden apar topar koşarak Hallacın yanına geldi. Hallaç ise hala "Enel hak, enel hak" diye bağırıyordu. Şibli Hallaca, "Dilini tutsan olmaz mı be aşk garibi? Dostum, senin şu ayetten haberin yok mu? İman eden kimseler Allah'a en şiddetli aşkı, muhabbeti beslerler." Bakara 165. "Allah aşkı içime öyle sinmiş ki doğrusu onu dil dağarcığında garip ve sessiz bırakmaya gönlüm bir türlü razı olmuyor. Söyle bu hızdayken nasıl dilimi tutayım?" Dil dağarcığını kesmezsen dar ağacında başını keserler. Benim derdim aşık görmek değil, aşkı dert edinmektir. Aşk için ödenecek bedellerin zekatını başımla ödemeye hazırım. Biz de Allah'ı seviyoruz. Ne yani, çıkıp avaz avaz bağıralım mı Hallaç? Siz Allah aşkına hub çizgisine kadar geldiniz. Benim gibi hud çizgisine varsaydınız, baştan ayağa yanmaktan enel hak diye arşı titretirdiniz. Hallaç, hak nedir, hak kimdir? Hak benim, hak bendendir, ben haktanım. Yaratıcısı ile bir olabilmeyi başarmış bir insan tevhidi anlayabilir. Aşkın en doğru tarifi de budur. Bu aşk için dünya hayatını hiç düşünmeden feda eder insan. Şeytanını yener, onun tüm arzu nesnelerini reddeder. Ve dünyada bile olsa benliğini sükuta erdirir, huzura kavuşur. Sen ey Hallaç, uyanık ol, gizli sırrı ifşa ediyorsun. Dedelerin gibi kendine bir yol bul. Müminin gizli sırrı nasıl ifşa ettiğini. La mevcude illallah, Allah'tan başka var olan yoktur. Sözünden anla. Ey dost Şibli, benim göğsümde kıyamet surunun üfleniş sesi vardı. Gözünü mezara dikmiş bir milleti gördüm ben. Müminler kafirlerin huy ve korkusuyla la ilahe derken benliği inkar ediyorlar. Ah dostum ah, ben sana Allah'a aşık olma demiyorum ki. Aşkını da sırrını da içinde sakla diyorum. Meydanlara çıkıp deli divane haykırma diyorum. Ben aşığım, haykırmak benim imanımdır. Kıyamet gürültüsü benim için en çok sevdiğim hassasiyetimdir. İşin iç yüzü şurada gizlidir. Aşk makamı minber değil, dar ağacıdır. Kendimde hayat ateşini yaktım. Ölülere hayatın sırlarından söz ettim. Onun hem nurundan hem de narından haber getirdim. İşte benim günahım. Düşman kazanmaktan başka ne geçecek eline hallaç söyle ne? Neyse o olan veya olduğu gibi görünen insan günahkar olabilir ama Allah'ın düşmanı olamaz. Allah'ın bir tek düşmanı vardır, riyakâr. Yani olduğu gibi görünmeyen veya göründüğü gibi olmayan namert. Allah'ın dostluğunu kazanayım da cümle alem bana düşman kesilsin, umurumda değil. Anlaşıldı, ne desem, ne anlatsam, nafile. Bari ulu orta, Enel Hak diye bağırmaktan vazgeç. Enel Hak demek insanın sadece hakkı değil görevidir. Şibli de tahammül edemedi sorduğu sorulara aldığı cevaplara. Perişan, kendinden geçmiş bir halde başını salladı ve kalabalığın içinde kayboldu. O günden sonra Enel Hak feryadı hiç düşmedi hallacın dilinden. Düşmesini istese de düşemezdi artık. Çünkü ne feryat onun feryadıydı ne de feryat eden oydu. Bağdat. Sokakları korku, çarşısı şaşkınlık içerisinde yaşayan, halkı bezgin ve tedirgin ve buna rağmen en ufak bir kıvılcımda yanıp tutuşacak kadar hengameli bir şehir. Güneşin sıcağından daha çok insanların fitne ve fesadından kavrulan, mezheplerin birbirini yerdiği, nefsin azgınlıkta zirveye çıktığı bir şehir. Ve bu şehirde herkes kendine Müslüman, herkes kendince bir Müslüman. Kur'an törenlerde okunan bir kitap, peygamber sadece dillerde. Gönüllerde ise şan, şöhret, makam ve iktidar. Hallacı sevmeyenlerin, ondan nefret edenlerin, onu kendi tarafına çekemeyenlerin artık eline bir fırsat düşmüştü. Onlara göre hallaç artık bir kafir olmuştu. Hallaç kanı akıtılması gereken bir kurbandı. İlkel kavimler sahte ilahları için insan kurban ederdi. Şimdi ise gözü dönmüş din simsarları hallacı kurban etmeye hazırlanıyorlardı. Yıllarca birbirini yiyen ve hiçbir konuda bir araya gelemeyen Şiiler, Zahiriler ve Mutezililer hallaç için söz birliği yapmışlardı. Hallaç kafir olmuştur, asılsın demekteydiler. Hallacın varlığını ve yaptıklarını kendi inanç ve amaçlarının önündeki en büyük engel olarak gören Şiiler, sarayda ve halkta hallaç karşıtı bir cephe oluşturdular. Onu müfteri, mülhit, mürted ve hilafeti ortadan kaldırmaya çalışan bir isyancı olarak itham ettiler. Halife birkaç hafiyeyi hallacı takip etmekle görevlendirdi. Hallaç bütün bunlara rağmen ehli sünnet vel cemaat ruhuyla coşup, ilahi aşk gıdasıyla inandıklarını söylemekten hatta haykırmaktan vazgeçmemişti. Şiiler hallacın halifeye karşı bir ayaklanma başlatmak üzere faaliyete geçtiğini yaydılar. Seneler önce Zenç olayı ve Karmati isyanı iktidarı yormuştu. Yeni bir ayaklanmanın üstesinden gelemeyeceklerini düşünüyorlardı. Çıbanın başı büyümeden koparılmalıydı. Yegane derdi ilahi aşk olan hallacı, ona atılacak en son iftirayla suçladılar. Hallaç siyaset yapıyor. Hallaç kurulu düzeni bozmaya çalışıyor. O bir asidir ve haddi bildirilmelidir. Hallaç susturulmazsa din elden gider. 14. ayrımın sonu. Sayfa 187.